Kitabın adı Hain Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 34. ayrım. 20. bölüm. Mick pantolonunu giyerken Rourke güney kanattaki pencereden dışarı bakıyordu. Elleri cebindeydi. Ağaçları ve onların ötesindeki taş duvarları seyrediyordu. Ağaçları, gür çalı sıralarını, çiçekleri ve taşları kullanarak kendine bir yer inşa etmişti. Kendi yerini. Çok fazla acı taşıyan bir dünyada bir güzellik ve rahatlık noktası. Kendine sürekli Dublin'in acıları ve arka sokaklarının artık çok uzakta kaldığını ispat etmeye çalıştığını biliyordu. O kadar uzaktaydı ki sıcak nefesini ensesinde hissediyordu. Bu yere, evine onu kovalamaktan hiç vazgeçmeyen günlerin bir parçasını davet etmişti. Evine bugünün haini olan bir çocukluk arkadaşını davet etmişti. Sadece para için miydi yani Mick? Sadece kazanç için miydi? Kendin para içinde yüzerken o küçümseyici tonla eleştirmek kolay değil mi majesteleri? Elbette para içindi tanrım. Sadece benim payıma 25 milyon düşecekti. Ve eğlencesine tabii. Bu işlerin nasıl eğlenceli olduğunu hatırlamıyor musun? Peki ya sen Mick? Durum ne kadar kötü olursa olsun asla bir dostuna ihanet etmemek kuralını hatırlamıyor musun? Bak tanrı aşkına Rourke, cebime indirmeye çalıştığım para seninmiş gibi konuşma. Mick iç geçirerek gömleğinin düğmelerini ilikledi ve viski şişesini aldı. İki kadeh doldurdu. Rourke kadeh seslerini duymasına rağmen arkasını dönmeyince Mick omzunu silkerek kadehi kafasına dikti. Pekala, arada çok ince bir çizgi olduğunu kabul ediyorum ve belki çizginin diğer tarafına biraz taşmış olabilirim. Yollarımız ayrıldığından beri senin neler başardığını ve kazandığını görmek biraz kıskançlık doğurmuş olabilir. İnce bir çizgi mi? Rourke vahşi ve acımasız cinayetleri düşünerek hızla arkasını döndü. Sana göre ince bir çizgi mi bu? Dinle. Mick, utancın da verdiği sabırsızlıkla elindeki kadehi kaldırıp indirerek konuşmaya başladı. Bu iş için benimle iletişime geçtiler. Topu yuvarlamaya ilk aktrisin oğlu başlamış, sonra işler daha da hareketlenmiş. İş bana geldiğinde çoktan şekillenmişti. Aslına bakarsan en başta senin çok umurunda olmayacağını bile düşünmüştüm. Ama son birkaç gündür şahit olduklarımdan sonra o konuda çok yanıldığımı anladım. Ne var ki artık geri adım atamayacağım bir noktadaydım ama elbette artık öyle değil. Mick tekrar omzunu silkti. Milyonları değil, bir yemek randevusunu kaçırdığını anlatır gibi bir ifade kullanmıştı. Ayrıca sen işi nasıl çözdün? Bir soygun olacağını ve benim de işin içinde olduğumu nasıl anladın? Bağlantılar Mick, Rourke arkadaşının yüzünü incelerken bir taraftan da yeni hesaplamalar yapmaya çalışıyordu. Magda'nın oğlu Naples'ın oğluna, Henrik'e ve Girardi'ye. Eve sana Cornwall'daki kaçakçı çifti sorduğunda Naples'ı muhtemel bir aday olarak göstermemen de garip gelmişti. Dilimin ucuna kadar geldi. Fakat içinde bulunduğum pozisyonu düşünürsen neden söyleyemediğimi anlarsın. Henrik konusundaysa ben işe girmeden önce o çekilmişti dedi Mick. Bana Naples'ı çok öfkelendirdiği söylendi. Bana kalırsa o dişi türünün mükemmel örneği ve nasıl böyle bir tip doğurmuş anlayamıyorum. İşe yaramaz hayatı boyunca her imkanı varmış ama hala daha fazlası için sızlanıp duruyor. Senin ya da benim aksime kendi ayakları üzerinde duramıyor. Mick etrafındaki odaya baktı. Burada kalmak birçok nedenden ötürü çok hoşuna gitmişti. Ama artık eşyalarını toplama vaktinin geldiğini biliyordu. Peki şimdi ne yapıyoruz? Beni o tatlı eşine, polise vermeyeceksin değil mi? Sonuçta henüz hiçbir şey yapmadım değil mi? Naples'ı istiyorum. Ah, Rourke yapma. Kıçımı büyük bir pisliğe sokuyorsun. Ve Yost'u. Tanrı aşkına, benim Sylvester Yost gibi tiplerle ne işim olur? Sen Naples'ın adamısın. O da öyle. Sizin grup paraya yaklaşabilsin diye Yost'a benim iki adamımı öldürttü. Saçmalıyorsun. Yost bu işin içinde değil. Tamam, Naples, tanrı ruhlarını kutsasın, Brit ve Joe'yu öldürtmüş olabilir. Ama bizim soygunun o konuyla hiçbir ilgisi yok. Ben azizlerin ruhu şahit olsun ki bu Yost'la hiç tanışmadım, hiç iş de yapmadım. Benim tarzım öyle değil biliyorsun. Değildi ama aradan çok uzun süre geçti mi? Naples bana tuzak kurdu ve iki çalışanımı gözünü kırpmadan harcadı. Bugün de Somerset'i öldürmeye çalıştı. Somerset mi? Mick'in elindeki kadehte kalan viski titremeye başlamıştı. Naples, Yost'u Somerset'in üzerine mi yolladı diyorsun bana? Bak, bu işte bir hata olmalı. Yanılıyorsun. Nasıl bir amacı? Mick gözlerini Rourke'un gözlerinden ayırmıyordu. Sonra birden gözleri açılmaya başladı. Rengi solmaya başlarken destek almak ister gibi yandaki sandalyenin arkasını kavradı. Ağır ağır sandalyeye oturdu. Ah Tanrım! Yüce Tanrım! Elleri titrediğinden kadehi sımsıkı tutarak dudaklarına götürdü. Bundan emin misin? Kesin emin misin? Eminim. Rourke bir an duraksadıktan sonra ilerleyerek viski şişesini aldı. Geri dönerek Mick'in kadehini doldurdu. Benim için çalışan iki kişiyi öldürdü Mick. İkincisi aynı zamanda arkadaşımdı. Bu durumda polisi devreye sokar. Normal şartlar altında müzayedede olacak dikkatleri dağıtır. Hayır, hayır. Ben bu nedenle gelmedim. Benim görevim seni meşgul etmek ve içeriye göz atıp yakınlaşmaktı. Hem o hem de böyle bir iş için düzgün bir çalışma planı yapabilecek birkaç kişiden biri olmam. Benim senin dikkatini dağıtmam gerekiyordu. Ve doğrudan evin içinde olmakla anlarsın işte, güvenlikle ilgili yaptığın değişiklikleri de öğrenebilecektim. Ek olarak huzursuzluk çıkarmaya başlar diye bir gözümde Magda'nın oğlunda olacaktı. Gerçi Liza onu kontrol altında tutuyor ama... Ah, ben de onu merak ediyordum. Ama polis karım zaten yeterince meşguldü, değil mi Mick? Ben de öyle. Ve bugün Somerset konusunda başarılı olsalardı, sence dikkatimin ne kadarı müzayedede olurdu? Bilmiyordum. Mick omuzlarını indirerek bitkince Rourke'a baktı. Sana hayatım üzerine yemin ederim ki bilmiyordum. Asla öyle bir şey yapmazdım sana. Tamam, büyük bir işti, çok heyecanlıydı ve bana sonunda seni bir konuda alt etme fırsatı vermişti. Hep istediğim ama hiç yapamadığım bir şey işte. Sen asla geri kalanımız gibi değildin Rourke, biliyorsun. Sende hep fazladan bir şeyler vardı. Ben de öyle olmasını istiyordum. Senden çalabilirdim Rourke ve bundan büyük bir keyif de alırdım. Hatta hayatımın sonuna kadar gülüp anlatacağım ve övüneceğim bir şeyler olurdu. Ama dediğin gibi bir şeyi kesinlikle yapmazdım sana ve cinayet işine de asla girmem. Ben de o konuyu bir türlü oturtamıyordum. Naples, Britt ve Joe'yu, değil mi? Emin misin? Evet. Ve Somerset'i de öldürmeye çalıştı. Mick başını salladı. O halde anlıyorum. Mick derin bir nefes aldı. İçeride iki adam var. Birisi senin özel güvenliğinde, diğeri otel güvenliğinde. Monroe ve Blick. Soygun yarın olacak, sabah 2'de. Aynı saatte bir maksibüs ve bir özel araç otelin doğusundaki köşe başında çarpışacak. Maksibüs takla atarak kayacak ve kuyumcu dükkanına dalacak. Çok usta bir şoför ayarladılar. Kirşer'i hatırlar mısın? Hatırlıyorum. İşte bu onun oğlu ve çocuk babasından bile daha iyi. Ufak bir yangın ve büyük bir kargaşa çıkacak. Polisler, güvenlik hatta itfaiye departmanı oraya dolacak. Aynı anda bir kamyonet otelin tedarikçi girişine varacak. 6 kişi olacağız. Elimizde uyuşturucu tabancalar olacak. Gerekirse personeli ayak altından çekebilmek için kullanacağız. Güvenliğini ben halledeceğim. 12 dakikalık bir sürede girip çıkacağız. Daha uzunu mümkün değil ve o kahrolası 12 dakikayı ayarlamak bile 6 ayımı aldı. Güvenliğin cidden harika. İçeriden adamlar olmasa burnumu bile sokamazdım. Şu anda benim için büyük bir teselli değil bu. Sanırım haklısın. Yine de güvenlikteki o çatlaktan sızabilecek tek adam muhtemelen benim. Neyse, her takım üyesine yükleneceği eşyalar bildirilmişti. Hepsi eşyalarını alıp 10 dakika içinde o odadan çıkmak zorundaydı. Sonra çıkış noktasına gitmek için de 2 dakika olacaktı. 2 dakika içinde orada olmayan bırakılacaktı. Mick kadehi kenara koyarak ayağa kalktı. Malzemelerimi ve disklerimi getirip sana nasıl olacağını göstereyim. Bir an duraksadı. Naples gibilerle iş yapmamam gerektiğini bilmeliydim. Böyle bir hatanın bahanesi olmayacağını biliyorum ama yemin ederim bunu telafi etmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Sonra beni polise mi vereceksin? Rourke gözlerini Mick'e çevirdi ve bir süre gözlerinin içine baktı. Bakışlarındaki perişanlığı görebiliyordu. Hayır. Eve öfkeden burnundan soluyarak eve daldı. Somerset girişte belirdiğinde Eve çoktan merdivenlerden çıkmaya başlamıştı. Neredeler? Diye sordu. Rourke özel çalışma odasında. Teğmen? Daha sonra, lanet olsun. Eve Merdivenlerden koşarak çıktı ve koridoru geçti. Rourke'un çalışma odasına kodu girerken eli silahındaydı. Rourke çalışma konsoluna oturmamıştı. Konsola yaslanmış halde ayakta durmuş, duvar ekranlarındaki veri ve şemaları inceliyordu. Kanun dışı cihazları mırıltılarla çalışıyordu. Connolly nerede? Rourke giriş planını incelemeye devam etti. İçeri girip soygunu yapabilecekleri sonucuna varıyordu yavaş yavaş. Vay anasını. Burada değil. Onu hemen bulmam lazım. Adi herif bu işin içinde. Biliyorum. Rourke bunu o kadar sakin bir tonla söylemişti ki Eve'in ne dediğini idrak etmesi biraz zaman aldı. Biliyor musun? Ne zamandır? Rourke'a doğru ilerlemiş, ekranla arasına girmişti. Sen ne çeşit bir oyun oynuyorsun burada? Oyun filan oynamıyorum. Hayır, oynamıyordu. Eve bunu artık fark edebiliyordu. Sesi sakin olabilirdi ama gözleri değildi. Ne zaman anladın? İlk önce hedefin müzayede eşyaları olduğunu anladığımızda şüphelendim. Bu çapta bir işi halledebilecek sadece birkaç kişi olduğunu söylemiştim sana. Mick de onlardan biriydi. Ve bunu bana söyleme zahmetine girmek istemedin. Hayır, sana söylemedim çünkü önce emin olmam gerekiyordu. Artık eminim. Eminsin çünkü ona sordum, dedi Rourke ve o da anlattı. Soygun notları ve planları burada ve inan bana yapabilirlermiş. Rourke'un sesine sızan belli belirsiz bir takdir vardı. Eğer her şey yolunda gitseymiş, kesinlikle hiçbir hata olmasaymış, yapabilirlermiş. Sordun mu? Diye tekrarladı Eve. Pekala, harika. Nerede şimdi? Bilmiyorum. Gitmesine izin verdim. Sen ne? Eve artık tıkanıp boğulmaya başlamıştı. Hissettiği sadece öfke değil, şaşkınlık, kızgınlık ve tam bir ihanetti. Öylece çıkıp gitmesine izin verdin yani. Benim davamda kahrolası bir kilit adam, seni arkadan bıçaklamaya hazır lanet olası bir hırsız ama sen onu öylece bıraktın ha? Evet, soruşturman konusunda yapılanlar ve yapılması planlananlar konusunda tüm bildikleri elimde. Ama elimdekiler Yost konusunda pek işine yaramaz. Mick, Yost'un da işin içinde olduğunu bilmiyormuş. Bak, ben neler olduğunu bilmiyordum lafını çok duydum bugün. Onu bırakmaya hakkın yoktu. Bu bir polis işi ve karışmaya hakkın yoktu. Eve, lanet olsun Rourke. İki kişi öldürüldü. Somerset de ölmüş olabilirdi. İki saattir Vincent Lane'i terletmekle meşgulüm. Ayrıntıları öğrenmeye yaklaşmaya çalışıyorum. Diğer takım oyuncularını uyandırmasın, çenesini kapalı tutsun diye adamı iki saat tehdit ettim. Savcılıkla tek suçlama ve tanık koruma programına alınması için anlaşma yapmak zorunda kaldım. Sonra sahte bir acil durum yarattık. Pislik herif şu anda şık bir hastane odasında kimseyle konuşamasın diye ilaç yüklenip bayıltılmış durumda. Zekice davranmışsın. Adam bayıltılmadığı sürece kesinlikle rolünü beceremezdi. Liza da bu işin içinde olduğuna göre ondan uzaklaşmış olması daha da iyi. Eve ellerini kaldırdı. Ona saldırmamak için kendini zorlayarak pençe şeklinde kıvrılmış ellerini açtı. Evet, gerçekten zekice davranmışım. Ve sen de kalkıp Connolly'yi gönderdin. Şimdi gidip Naples'ı uyaracak ve soygunu iptal edecekler. Senin ünün zedelenmeyecek. Ama ben Yost konusunda bir bağlantı daha kaybetmiş oldum. Naples'a filan gitmeyecek. Saçmalama, elbette. Gitmeyecek, diye tekrar etti Rourke. Eğer böyle bir şeye ihtimal versem ya da Yost'la en ufak bir bağlantısı olduğundan şüphelensem, sana teslim etmekten daha beterini yapardım ona. Ama eminim Eve ve onu sana veremezdim. Anlayamayacağını biliyorum ama. Ah, gerçekten çok düşünceliymişsin. Pekala, belki boğazına tel dolanmış sonraki cesedin başında dikilirken çarpık sadakat duygunun bir insanın daha yaşamına mal olduğunu anlarsın. Rourke hiçbir şey söylemedi ama alev alev mavi gözlerini uzun bir süre Eve'in gözlerinden ayırmadı. Eve bu gözlere bakarken hedefi 12'den vurduğunu anladı. Evet, harika nişan alırım diye düşündü Eve. Rourke tekrar çalışma konsoluna döndü. Planlara dair bütün veriler elimde. Senin için kopyalarını çıkardım. Uyarılarımı yaptığımdan güvenliğim de halledebilir ama sanırım sen de ekibinle orada olmak istersin. Naples ve diğerleri 36 saat içinde elinde olacak. Rourke, peki ya ondan önce birisi daha ölürse diye düşündü. Ya bir dostu kurtarmakla başka bir dostun ölümüne sebep olduysam? Eğer sormak istediğin bir şey varsa diye başladı ama durdu Rourke. Ben olduğum kişiden farklı olamıyorum dedi sessizce. Araya ne kadar mesafe koyarsam, ne kadar uzaklaşmaya çalışırsam çalışayım, kim olduğumu değiştiremem. Bilgisayar tüm verileri diske kopyala. Eve, bilgisayarın işlemi tamamlamasını bekledi, sonra Rourke'un uzattığı diski aldı. Umarım Mick buna değer diyerek odadan çıktı ve Rourke'u yalnız bıraktı. 34. ayrımın sonu, sayfa 336, devamı 35. ayrımda.